Ayrım 18.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Musa, vallahi ben artık yüce Rabbime itiraz etmekten utandım," dedi. "Öyleyse Allah'ın adıyla in," dedi. Peygamber uyandı ki kendisi Mescid-i Haram'dadır. Dipnot: Buhari Salat 1, Hac 76, Enbiya 5, Tevhid 37, Menakıb 24, Müslim İman 259, 263, İbn Hanbel, Musnet 3 Taksim 148, 149, 5 Taksim 143. Miracın detayı hakkında bundan az veya çok farklı rivayetler vardır. Hepsini burada anmaya gerek görmüyoruz. Hepsinin omurgasını Buhari'nin rivayetinde anlatılanlar oluşturmaktadır. Ancak bu rivayette gerek metin gerek anlam bakımından sakatlıklar vardır. Mesela Allah vahyettikleri arasında seninle ümmetine 50 vakit namaz vahyetti cümlesi üçüncü şahıstan ikinci şahıs tekile geçmektedir. Sözü anlatılan Enes'tir. Allah vahyedilenler arasında ümmetine 50 vakit namazı vahyetti denmesi gerekirken, Allah vahyedilenler arasında senin ümmetine 50 vakit namaz vahyetti denmektedir. Keza Musa'nın sözünde de aynı anlam olan Escad ve Ebdan tekrar edilmiştir. Biraz yukarıda, "Rabbim senin benim üstüme kimseye çıkaracağını sanmıyordum," demesi, Musa'yı diğer peygamberlerin üstüne, Hazreti Muhammed'i de onun üstüne çıkaran bir anlam taşır. Ma'mafi, hadisin ravisi Şerik İbn Abdullah'ın da bu hadisi karıştırdığı, iyi ezberleyip tespit edemediği belirtilmektedir. Dipnot İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 4. Buhari'nin rivayetinde olay, peygamberin henüz peygamberliğinden önce gördüğü bir rüyadan ibarettir ve ayette anlatılan İsra olayıyla ilgisi yoktur. Ahmet İbn Hanbel'in Sabit el-Benani yoluyla Enes'ten rivayet ettiği benzeri ve daha detaylı hadiste ise rüyadan ve olayın vuku tarihinden söz edilmemektedir. Beyzar'ın Müsned'indeki rivayette de olay bir rüya olarak anlatılır. Hadis gariptir. Bu rivayetten de olayın İsrail ilgisi olmadığı anlaşılır. Dipnot İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 4. İbn Ebi Hatim'in Ebu Malik yoluyla Enes'ten rivayet ettiği hadiste ise Miraç olayı İsra olayına bağlanmaktadır. İbn Kesir bu sıyakta çok tuhaf ve garip şeyler olduğunu söylüyor. Dipnot Tefsir 3 Taksim 8. Bütün rivayetlerin özünü Buhari'nin Enes'ten naklettiği rivayet teşkil etmektedir. Olay bir rüya şeklinde anlatılsa da gerçeklere ters düşen şeylerle doludur. Allah namazı farz ettikten sonra Hazreti Muhammed'in Musa'nın sözüyle Cebrail'e danışması, 5 kere Allah'a dönüp "Ya Rabbi, bunu bizden hafiflet, hafiflet," demesi akıl ve mantığın kabul edeceği bir şey değildir. Allah verdiği emri henüz tebliğ etmeden değiştirir mi? Değiştirecekse niçin emretsin? Verdiği emri şartların değişmesiyle değiştirmesi, yani nesve tebdil etmesi sosyolojik kurallara uygundur. Fakat emrini daha tebliğ edilmeden, aradan zaman geçmeden geri alması makul değildir. Kadiye göre bu henüz ortaya konmayan bir hükmü neshetmektir ki bidâ demektir. Bidâ iyi olmadığı sonradan anlaşılan şeyi ortadan kaldırmaktır. Yani Allah önce insanların buna dayanamayacağını bilmeyip sonra bunu anlamış ve değiştirmiş, hafifletmiş demektir ki muhaldir. Kabulü caiz olmayan görüşleri taşıyan bu rivayetin reddedilmesi gerekir. Dipnot Mefatihul Gayb 20 Taksim 152. Kaldı ki Miraç ruhani bir yükseliştir. İnsan o anda beşeri iradesini kaybeder, normal düşünce sınırlarını aşar. Bütün hareketleri Allah'ın iradesi içinde olur. Oysa bu istişareler, gelip gitmeler normal insan düşüncesi düzeyinde olan şeylerdir. Burada peygamberin Allah'la tıpkı bir insanla konuşur gibi normal duyu ve düşünce sınırları içinde konuştuğu anlatılıyor ki, bir insanın Allah'la normal duyu ve düşünce düzeyinde konuşması muhaldir. Allah'ın tecellisine mazhar olan dağ pamuk gibi atılırken onun huzuruna çıkan insanda beşeri düşünceden eser kalır mı? Onda "Ya Rabbi, bunu bizden hafiflet," deme gücü kalır mı? Allah'ı gören kendinden geçer. Mutasavvıfların diliyle beşer Allah'ı göremez. Ancak Allah insanın beşeri düşüncelerini alır, ona kendi varlığını unutturur. O zaman insan Allah'ı görse de kendi insani varlığıyla değil, Hakk'ın varlığıyla görür ki gören yine Allah'tır. Nitekim peygamberin Allah'ı görmediği nurdur, onu nasıl göreyim dediği anlatılır. Dipnot Müslim İman 291, Tirmizi Tefsir Sure 53, İbn Hanbel de rivayet etmiştir. İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 10. Bu rivayette Allah'ın sarktığı, yaklaştığı zikredilir. Hazreti Ayşe'nin ve Abdullah İbn Mesud'un kanaatine göre yaklaşan sarkan Cebrail'dir. Necm suresinde peygamberin sarkarak kendisine yaklaşan Cebrail'i gördüğü anlatılır. Dipnot İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 4. Yüksek ufukta oturmuş olan Cebrail kendisine yaklaşmış, sarkmış, iki yay arası kadar ya da daha az bir mesafe kalmış o şekilde peygambere vahyetmiştir. Ve peygamber onu bir kez daha Sidretül Münteha yanında görmüştür. Dipnot Necm suresi 5 Taksim 14. Bu rivayette Necm suresinde geçen yukarıdaki ayetler delil getirilerek peygamberin Allah'ı gördüğü anlatılır. Halbuki Necm suresinde tasvir edilen olay peygamberin Cebrail'i görmesidir. Yani peygamberin Cebrail'i görmesi olayıyla İsra ve Miraç olayları birbirine karıştırılmıştır. Hatta kanaatimize göre bu rivayetlerde peygamberin çeşitli zamanlarda gördüğü rüyalar birbirine karıştırılıp tek olaymış gibi anlatılmıştır. Kaldı ki henüz peygamberlikten önce gördüğü bir rüyayla, ki Buhari rivayeti öyledir, beş vakit namaz nasıl arz oluyor? Henüz Hazreti Muhammed'e peygamberlik görevi verilmeden ümmetine namaz mı farz kılınmış? Rüyayla dini hükümler sabit olmaz. Miraç rivayetlerinde peygamber Musa ile görüştükten sonra Allah'a varınca bir rivayette farz kılınmış olan 50 namazın şatrını, yarısını, diğer rivayette onar vaktini kaldırdığı, başka rivayette ise beşer vaktini kaldırdığı anlatılır. Dipnot İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 4 21 Hazin 4 Taksim 135. Bunlar birbirine aykırı şeylerdir. Bu rivayetleri ortaya atanların asıl amacı Kur'an'da açıkça zikredilmeyen beş vakit namazı Miraç olayına bağlamaktır. Ama düşünen insan bu rivayetlerdeki çelişkiyi fark etmekte gecikmez. Olayın Enes'e anlattırılması da ilginçtir. Çünkü ancak peygamberi Medine'de görmüş olan Enes henüz 10 yaşındaydı. Mekke'de olmuş Miraç olayına tanık olmamıştır. Kur'an'da bize bildirilen İsra, yani peygamberin Mekke'den Kudüs'e götürülmesidir. Buna inanmak farzdır. Bunun dışında çelişkili kişi haberleri üzerine itikat kurulamaz. 29. Garanik olayı veya şeytan ayetleri herzesi. Turan Dursun, İngiltere'de yaşayan şöhret düşkünü Salman Rushdie'nin ortaya attığı şeytan ayetleri sorununu ele alıyor, bununla zihinleri bulandırmaya çalışıyor. Kısacası Kur'an'ın Haç suresinin 52. ayetinin bunu izleyen ayetlerin ve bu ayetlere ilişkin aktarma ve yorumların tanıklığıyla şeytan ayetleri olayı bir gerçektir. Kaynak ileri sürüldüğü gibi yalnızca tabiri değildir. Tabiriden 150 yılı aşkın bir zaman önce yaşamış olan İbn İshak'ın Es-Sîresinde de olay yer alır. Bakınız Sîretül İbn İshak Yay Muhammed Hamidullah Fıkra 219. Bunun yanında bir başka gerçek, laik ve özgür düşünen insan, ki Salman Rushdie de böyle bir insandır, din kutsallıklarının çerçevesine sokulamaz. Bunu yapma yolundaki din terörü karşısında korkmadan, yılmadan yeterince savaşın verilmelidir artık. Dursun olayın İbn İshak'ın siresinde yer almasını doğruluğunun kanıtını saymaktadır. Şimdi bu İbn İshak hakkında hadis bilginlerinin görüşlerini verelim. Daire Kutni gibi büyük hadisçiler bunun rivayetlerini vahi son derece sakat görmüşlerdir. Zehebi, siresinde rivayet zinciri kopuk, tanınmayan, bilinmeyen şeylerle, yalan şiirlerle doldurmasından başka bir günahını bilmiyorum diyor. Nesai ve başkaları İbn İshak için sağlam değildir. Daire Kutni, sözleri kanıt olamaz. Süleyman Etteymi, Hişam İbn Urve, yalancıdır. İmam Malik, deccallerden biridir. Hammad İbn Seleme, zaruri olmadıkça İbn İshak'tan rivayet etmedi. Yahya el-Kattan, Muhammed İbn İshak'ın yalancı olduğuna tanıklık ederim demişlerdir. Kendisine onun yalancı olduğunu nereden bildiği sorulan Yahya, bunu Vuheyb'in söylediğini, ona da Malik İbn Enes'in söylemiş olduğunu, ona da Hişam İbn Urve'nin söylediğini anlatmıştır. İbn İshak, Hişam'ın karısı Münzir kızı Fatıma'dan hadis rivayet etmiş. Oysa Hişam henüz 7 yaşındayken bu kızla evlenmiş olduğunu, o günden beri karısı Fatıma'nın hiçbir erkek yüzü görmediğini anlatmıştır. Böyleyken İbn İshak ondan rivayet naklediyor. Hatibi Bağdadi'nin tespitine göre İbn İshak, Gazza savaş haberlerini vaktinin şairlerine gönderir ve onlardan bu olayların temasına uygun şiirler yazmalarını istermiş ki o şiirleri olaylara eklesin. Mizanul İtidal 3 Taksim 468-471. Şimdi yalancılığıyla ün yapmış böyle bir adamın kitabında bu olayın anlatılmış olması doğruluğunu mu gösterir? Kaldı ki İbn İshak'ın siresinde şeytan ayetlerinden söz edilmez. Yazar olayın bir bölümünün Buhari'de de yer almış olduğunu söylüyor. Oysa Buhari'de yer alan şeytan ayetleri olayı değil, sadece ilk surelerden olan Necm suresini dinleyen müşriklerin surenin cazibesine kapılıp Müslümanlarla birlikte ecde etmiş olmalarıdır. İşte Buhari'nin rivayeti. Buhari Tefsir Necm suresi 65 Taksim 54. Olay nedir? Önce bunu kısaca anlatalım. Kavminin kendisinden yüz çevirmesine son derece üzülen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan kendisiyle kavminin arasını uzlaştıracak bir şeyin, vahyin gelmesini ve böylece kavminin inanmasını çok arzu ediyordu. Bir gün Kureyş'in kalabalık bir meclisinde oturmuştu. O gün Kureyş'in kendisinden uzaklaşmalarına sebep olacak bir şeyin inmemesini istiyordu. Yüce Allah, "Ben Necbi İzaheve" suresini indirdi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuyup Efera eytumul lete vel üzze ve menete Esselisete vel ukra ayetine gelince şeytan onun diline Tilkel garanikul ule ve neve Şefeete hunne liter tece sözlerini attı. Kureyşliler Muhammed bundan önce hiç tanrılarımızı hayır ile anmamıştı dediler. Peygamber okumasına devam edip sureyi bitirince secde etti. Onlar da Müslümanlarla birlikte secde ettiler. Akşam olunca Cebrail peygambere geldi. "Sen ne yaptın? Benim Allah'tan sana getirmediğim, söylemediğim şeyi insanlara okudun," dedi. "Yüce Allah, senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermemiştik ki. O, temenni ettiği zaman şeytan onun ümniyesine bir düşünce atmış olmasın," ayetini indirdi. Dipnot Camiul Beyan 17 Taksim 87, Mefatihul Gayb 23 Taksim 49 50, İbn Kesir Tefsir 3 Taksim 230. Hac suresindeki bu ayetin bu olayla ilgili olarak inmesi mümkün değildir. Çünkü Garanik uydurmasının bağlandığı Necm suresi Mekke'de inen ilk surelerdendir. Oysa Hac suresi Medine devresinin sonlarına doğru inmiştir. 88. sırada yer alır. Bu hadis Said İbn Cübeyr yoluyla İbn Abbas'tan, Ebu Maşer ve Yezid İbn Ziyad yoluyla da Muhammed İbn Kâber Kurazi'den rivayet edilir. Ama Hazreti Peygamber'e kadar giden kopuksuz bir senedi yoktur. Bu rivayeti Kalbi de Ebu Salih yoluyla İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. Ama Kelbi itimada şayan görülmez. Sağlam hadis mecmuaları bu rivayeti almamışlardır. Kadiyat, Razi ve birçok alim bunun uydurma olduğu kanısındadırlar. Çünkü bunu peygamberin masumluğuna, şeriatın korunmuş olma vasfına aykırı görmektedirler. Turan Dursun bu olayın İbn Hacer Askalani tarafından doğrulandığını söylüyor ki bu yanlıştır. İbn Hacer bu konuda Kirmani'nin şu sözünü naklediyor. Bu secde olayının peygamberin okuması sırasında şeytanın attığı sözler sebebiyle vuku bulduğu şeklinde söylenen söz ne akıl ne de nakil bakımından doğru değildir. Fethul Bari 8 Taksim 614. Hac suresinin senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermemiştik ki o temenni ettiği zaman şeytan onun ümniyesine bir düşünce atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığını siler sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Hac 52. Ayette geçen temenni bir şeyi arzu etmek demektir ki felsefede buna ideal denilir. Buna göre şeytan peygamberin gerçekleştirmeye çalıştığı ideali karıştırmak istediği düşüncelerle bozmaya çalışır demektir. Fakat çoğunluğun kanısına göre temenni ezberden okumak anlamındadır. Buna göre ayette her peygamber kendisine gelen vahiyleri okuduğu zaman mutlaka şeytanın onun okumasına bozuk düşünceler katmaya çalışacağı fakat Allah'ın şeytanın attığı düşünceleri silip vahiy ayetlerini yerleştireceği anlatılmaktadır. İbn Hacer ayetin tefsirinde şeytanın düşünce attığı hakkındaki görüşleri sıralıyor. Bu bu rivayetlerin hepsinin ya zayıf veya kopuk olduğunu, ancak rivayetlerin çokluğunun bu olayın bir aslının bulunduğunu kanıtladığını söylüyor. Daha sonra Ebu Bekir İbn el-Arabi'nin ve Kadi İyad'ın anlatılan bu olayın düzme olduğu hakkındaki görüşlerini veriyor. İbnül Arabi şöyle diyor. Tabiri asılsız birçok rivayet aktarmıştır. Bunların aslı yoktur. Kadi İyad da, sağlam hadisçilerin hiçbiri bu olayı sağlam, kopuksuz bir zincirle nakletmemiştir. Bu rivayetin aktarıcıları zayıf, rivayetleri karma karışık, senedi, rivayet zinciri kopuktur. Bu rivayetin dayandırıldığı tabiinin müfessirlerin hiçbiri rivayet zincirini vermemişler, bunu herhangi bir sahabiye dayandırmamışlardır. Bu konuda tabiilere varan rivayet yollarının çoğu zayıftır, çürüktür. Bezzar bunun anlatımı doğru olan hiçbir yolu yoktur. Bir tek Ebu Bişr'in Said İbn Cübeyr'den rivayeti anılabilir ama o da sahabilere varmaz. Kelbi ise rivayeti caiz olmayan çok zayıf, güvensiz bir kişidir. Şayet bu rivayet doğru olsaydı, Müslüman olanların çoğunun dinden dönmeleri gerekirdi demiştir. Bunları aktardıktan sonra gelenekçi bir hadis rivayetçisi olan İbn Hacer, olayı tümden inkar etmenin rivayet kurallarına aykırı olduğunu, zayıf olmakla beraber rivayetlerin çokluğunun olayın bir aslı bulunduğunu, Mürsel baştan bir ravisi düşmüş, rivayeti kanıt kabul edenler için bu rivayetin üç mürsel, kopuk, doğru zinciri bulunduğunu belirttikten sonra aynen şöyle diyor. Çünkü onlar ulu kuğulardır ve onların şefaati umulur sözünü Hazreti Muhammed'in söylemiş olması mümkün değildir. O ne kasten ne de yanılarak kendisine inen Kur'an'a bir şey katamaz. Çünkü o masumdur. Bundan dolayı bilginler bu olayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Kimine göre peygamber uyukladığı sırada bilinçsiz olarak dilinden bu sözler çıkmış. Katade'ye dayandırılan bu görüşe Kadi İyad doğru değildir. Peygamberin dilinden böyle bir söz çıkmaz. Uykuda dahi şeytan onu etkileyemez diyerek reddetmiştir. Elbette Kadi İyad'ın sözü doğrudur. Çünkü Kur'an peygambere gelen vahiylerin koruma altında gönderildiğini vurguluyor. Kaldı ki peygamber uyukladığı sırada ağzından çıkan sözleri kim duyacak? Sayıklayanın sözünü sadece onun çok yakınındaki duyabilir. Kâbe gibi büyük kalabalığın toplandığı ve herkesin ayakta olduğu bir sırada peygamber nasıl ayakta sayılacak derecede uyur? Bunlar akıl ve mantık dışı sözlerdir. Bir başkasına göre güya şeytan onu böyle söylemeye zorlayarak bunları söyletmiş. Bu görüşü saçma bulan İbn Arabi, şeytanın benim sizi zorlayacak gücüm yoktur. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de bana uydunuz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. İbrahim 22 dediğini anlatan ayet, şeytanın ona tesir edemeyeceğini gösterir. Çünkü o istekle şeytana uymaz. Şeytan da onu zorlayamaz. Eğer şeytanın böyle zorlayıcı bir gücü olsaydı, şeytana boyun eğmeyen hiç kimse kalmaz, kimse ona karşı direnemezdi. Bir görüşe göre de müşrikler tanrılarını andıkları zaman bu sözleriyle onları nitelerlerdi. Peygamberin de bilinçaltına takılmış olan bu söz bilinçsiz olarak dilinden çıkmıştır. Kadi İyad bu iddiayı da gayet güzel biçimde reddetmiştir. Bir görüşe göre de peygamber sureyi okurken, öteki üçüncüsü menatı ayetine geldiği zaman peygamberin tanrılarını yereceğinden korkan müşrikler hemen önceden bilip okuya geldikleri bu şiiri okuyarak onu peygamberin sözüne karıştırmışlardır. Çünkü bu Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken gürültü edin. Fussilet 26 ayetinin de belirttiği üzere peygamber Kur'an okurken müşrikler hep gürültü ederek onun sözlerinin duyulup anlaşılmasını önlemeye çalışırlardı. İşte onların söylediği bu söz şeytana nispet edilmiştir. Yahut da burada şeytandan kasıt insan şeytanıdır. Çünkü Kur'an kötülük telkin eden insanlara da şeytan tabirini kullanır. İnsan ve cin şeytanları. En'am 112. Bir görüşe göre de peygamber ağır ağır Kur'an okurken duruşlarından birinde şeytan peygamberin namesini taklit ederek bu sözleri söyledi. Yakında bulunup şeytanın söylediği bu sözü duyan biri bunu peygamberin söylediğini çevreye yaydı. Bu görüşleri sıralayan İbn Hacer son yorumun en doğru yorum olduğunu söylüyor. temenninin okuma anlamına geldiğini söyleyen İbn Abbas, görüşünün de bu görüşü desteklediğini belirtiyor ve bu nas açıkça gösterir ki bu sözü söyleyip peygamberin sözüne karıştıran şeytandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söylememiştir, diyor. Fethul Bari 8 Taksim 439-440. Görüldüğü gibi İbn Hacer, Dursun'un anlattığı biçimde olayı doğrulamıyor. Sadece doğruluğu varsayılan bu rivayetlerin yorumunu yapıyor. Evet, bu rivayetlerin hepsi çürük olmasına rağmen çoğunluk bu surenin hatta başka surelerin de okunuşu sırasında şeytanın, daha doğrusu şeytan ruhlu kafir bir sabotajcının bildiği bazı sözleri, şiirleri okuyarak peygamberin sözlerine karıştırmak istemişler. Yani onun okuduğu şeyleri etkisiz bırakmak, bozmak, anlaşılmasını önlemek, tevhid çağrısını sabote etmek istemişlerdir. Bu günümüzde dahi hatiplerin, konferansçıların konuşması sırasında yapılan olağan şeylerdendir. Hatip konuşurken muarızları slogan atarak sataşır. Onun moralini bozmak isterler. Hatta meclislerde bunun örnekleri çok görülmektedir. Ama haşa, peygamberin böyle bir sözü söylemesi mümkün değildir. Çünkü baştan aşağı surenin teması, söz gelimi, konusu buna asla uygun değildir. Şimdi peygamberin ağzından sure arasında böyle bir söz çıkmış olmasının ihtimal dışı bulunduğunu daha iyi kavrayabilmek için surenin birinci sayfasındaki ayetleri inceleyelim ve bu bağlamda böyle bir sözün yakışıp yakışmayacağını düşünelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Aşağı koyan yıldıza and olsun ki. 2. Arkadaşınız sapmadı, azmadı. 3. O havadan konuşmuyor. 4. O kendisine vahyedilen bir vahiydir. 5. Onu o müthiş kuvvetleri olan öğretti. 6. O üstün akıl sahibi melek doğruldu. 7. Kendisi yüksek ufuktayken. 8. Sonra yaklaştı, sarktı. 9. Muhammed'le arasındaki mesafe 2 yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı. 10. Kuluna vahyettiğini vahyetti. 11. Gönül gördüğünde yanılmadı. Yalan söylemedi, gerçeği gördü. 12. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? 13. Andolsun onu bir inişinde daha görmüştü. 14. Sidretul Münteha'da, uzak ağacın yanında. 15. Ki onun yanında oturmaya değer bahçe vardır. 16. Sidreyi kaplayan kaplıyordu. 17. Göz şaşmadı ve azmadı. 18. Andolsun Rabbinin büyük ayetlerini gördü. 19. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı? 20. Ve üçüncüsü olan öteki Menat'ı. 21. Demek erkek size, kadın Allah'a mı? 22. O halde bu insafsızca bir taksim. 23. Onlar sizin ve babalarınızın taktığı boş isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. O putlara tapanlar sadece zanna ve nefislerinin hevesine uyuyorlar. Oysa onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. 24. Yoksa insan her arzu ettiğine sahip mi olacaktır? 25. Son da ilk de Allah'ındır. 26. Göklerde nice melek var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye şefaat etmelerine izin verdikten sonra şefaat etmeleri yarar sağlar. 27. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar. 28. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa hiçbir gerçek kazandırmaz. 29. Bizi anmaktan öteye dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. 30. İşte onların erişebildikleri bilgi budur. Dünyadan başka bir hayata akılları elmez. Kuşkusuz Rabbin yolundan sapanı da bilir ve o yola geleni de bilir. Bu söz geliminde hiç putlara övgü var mı? Önce Hazreti Muhammed'e vahiy meleğinin nasıl göründüğü ve ona nasıl vahyettiği, sonra Hazreti Muhammed'in büyük ayetler gördüğü belirtilmekte. Ardından da Arapların taptıkları putlara kadın adı vermiş olmaları ve bunları Allah'ın kızları sanmaları kınanmaktadır. 19. 22. ayetlerde deniyor ki, sizin Allah'ın kızları sandığınız Lat, Uzza ve Menat'ı düşünün. Bunların Allah'ın kızları olduğunu söylüyorsunuz. Allah'a kız çocuk yakıştırıyorsunuz. Ama kendiniz kız çocuğundan arlanıyorsunuz, erkek çocuklara sahip olmak istiyorsunuz. Peki size erkekleri ayırıyorsunuz da neden Allah'a beğenmediğiniz kız çocukları veriyorsunuz? Bu insafsızca bir bölüştürme. Arapların inancı böyle kınandıktan sonra onlar ulu kuğulardır. Onların şefaatleri de umulur denmesi uygun olur mu? Kaldı ki hemen ardından onlar sizin ve babalarınızın taktığı boş isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir ayetleri, tanrılaştırılan bu isimlerin gerçekte hiçbir gücü olmayan kof isimlerden ibaret olduğu belirtilmekte ve bunların Allah katında şefaatçi olacakları hakkındaki düşünce de reddedilmektedir. Göklerde nice melek var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye şefaat etmelerine izin verdikten sonra şefaat etmeleri yarar sağlar.